Ayrım 44, sayfa 403. Artık Gandanga körfezine giriş zamanını tam olarak bildiğinden, Hector birliklerin fazladan çok değerli 4 saat daha uyumasına izin vermişti. Gün doğumundan 40 dakika önce kalk emrini iletti. Sessizce her adamın yanındakini uyandırmasıyla 10 dakika içinde hepsi tüm donanımlarını kuşanmış olarak ikinci kattaki içtima alanında hazır vaziyetteydi. Hepsi hırslı bir şekilde bu sıkışık düzen dizilmiş grubu izleyen Hector'ın yüzüne bakıyordu. Hector, Falcon muharebe telsizlerinin kulaklıklarını takmalarını işaret etti. Ardından kendi mikrofonunu elleriyle çevreleyerek konuşmaya başladı. Her ne kadar sesi doğrudan hepsinin kulaklarına ulaşıyor olsa da, ortada bölme duvarlarında yankılanarak korsanları alarma geçirecek bir insan sesi yoktu. Korsanların yuvası olan limana girmek üzereyiz. Tarık Hakim'in hazırlamış olduğu haritaları hepiniz incelediniz. Bu yüzden genel olarak neyle karşılaşacağınızı biliyorsunuz. Yine de Kemal'in tam olarak nereye demirleyeceğini bilmiyoruz. Sam, ASA'larla kıyıya çıkmak için uzun bir mesafe kat etmeniz gerekebilir. Ama Dave'in topçuları siz salimen kıyıya çıkana dek düşmana göz açtırmayacaktır. Hepinizin bildiği gibi ana hedefimiz iki kişiyi yakalamak ya da etkisiz hale getirmektir. Yüzlerini ekranlarda birçok kez gördünüz zaten. Fakat ben size son bir kez göstermek istiyorum. Bu kibar beyefendiler en büyük ikramiye. Hector büyük ekrana döndü ve projeksiyonu çalıştırdı. Ekranda beliren ilk görüntüler Crossbow arşivlerinden alınmıştı. Utmun Vada'nın Hector'la konuşurken, ateşli silahların menzili hakkında eğitim verirken ve acemileri çalıştırırken çekilmiş çok net görüntüleri sırayla geldi ekrana. "Bu adamı çoğunuz biliyorsunuz," dedi Hector. "Bir zamanlar Crossbow'un bir üyesiydi. Son derece tehlikelidir. Onu iyi tanıyın. Kellesine 50 bin dolar ödül koyuyorum. Ölü ya da diri." Adamlar heyecanla kıpırdandılar. Hector görüntüyü değiştirdi. Önce Fransız Interpol'ündeki irtibatından elde ettiği vesikalık fotoğraflar geldi ekrana. Yüzünü tam karşıdan ve profilden gösteren fotoğraflardı. "Bu adamın adı Adam Tiputip ve Puntland'da çok önemli bir kişilik. Aşiretinin başı ve bir şeyh. Ayrıca korsanların da lideri." Hector açıklamaya devam etti. "Bu fotoğrafların 7 yıl önce çekildiğini göz ardı etmeyin. Tarık onu yakınlarda gördü. Uzun ve siyah sakalları olduğunu söyledi. Ayrıca biraz da kilo almış." Ekrana başka bir görüntü geldi. "Bu görüntüler çekileli 4 yıldan biraz fazla olmuş. Hector, Adem'in Kayla'nın cep telefonundan gönderdiği fidye talebini izletiyordu. Büyük ekrana yayılınca kumlu ve bulanık hale gelmişti. Adem kameraya bakarak konuşuyordu ama sesi kayıttan çıkartılmıştı. Sadece dudağı oynuyordu. İçtima alanının en arkasında duran Hazel koşarak dışarı çıktı. Kayla'nın katilini bir kez daha görmeye dayanamamıştı. Hector kaydı 3 kez izletti. Sonra projeksiyon aletini kapattı ve yeniden mikrofondan doğruca kulaklarına konuşmaya başladı. Adem'in kellesi için ödül 100 bin dolardır. Kendisini dinleyenler pis pis sırıtırken birkaçı da başlarıyla onaylayarak gülümsüyordu. Hector tatmin olmuş bir halde baktı hepsine. Artık avın kokusunu almış ve tasmasının kayışından kurtulmak için ileri atılmaya hazır av köpekleri gibiydiler. Hazel'ı çağırması için Tarık'ı yolladı. Gelince telsizden konuşmaya devam etti. "Şimdi geminin ana direğindeki kameranın eş zamanlı görüntüsünü veriyorum. Ekranda Golden Goose'un önünde uzanan Afrika kıyılarının geniş açılı görüntüsü belirdi. En alttaki rakamlardan saatin 06:17 olduğu anlaşılıyordu. Henüz sıcaklığın yol açtığı pus oluşmadığından, batı ufkundaki mavi perdahlı tepeler yükselmekte olan güneşin ilk ışıklarının altında tüm netliğiyle karşılarında dizilmişti. Derin bir doğal limanın geniş ve açık ağzına bakıyorlardı. Her iki tarafında birer alçak burunla korunuyordu. Körfezin derinliklerinde dağınık durumda demirlemiş ticari gemiler vardı. Sonunda Afrika sahillerinin mücevheri, Gandanga Körfezi'nin nefis tatil köyüne geldik," dedi Hector her zamanki ağır alaycılığıyla. "Çıkış yolunda hepinize hoş geldiniz demek için bir karşılama komitesi bile var. Korsan saldırı botlarından oluşan bir filo körfezin ağzından hızla üzerlerine doğru geliyordu. Kuvvetli motorlarının yarattığı dalgalar deniz yüzeyini çırpılmış yumurta akı gibi köpürtmüştü. Botların hepsi koyu tenli ve sakallı adamlarla doluydu. Yaklaştıkça hepsinin şalvar ve siyah türbandan oluşan mücahit üniformaları giydiği, silah ya da pala taşıdıkları görülüyordu. ''Yerlerinizi alma zamanı beyler.'' diye seslendi Hector. ''Unutmayın, Utmun Vadda ve patronu Adem'in yerini tespit etmeden ortaya çıkmıyoruz. Ortalıkta çok fazla adam olduğundan bu biraz zaman alabilir. Fakat kalabalıkta yerlerini tespit ettiğimiz anda çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Bu iki hedefi canlı ele geçirmeye gayret edin. Ancak eğer kaçmaya kalkarlarsa öldürmek için tereddüt etmeyin. Ödül her durumda geçerli olacak.'' Hector sağ kolunu öne doğru uzattı. ''Hadi, savaş düzenine göre yerlerinizi alın.'' David Imbiss'in topçuları ürkütücü bir sessizlik içinde sıraya girdiler ve David onları gizli tünel sisteminin girişine yöneltti. Hızla köprünün altındaki top platformuna çıkan basamakları tırmandılar. Birkaç dakika içinde David, Falcon muharebe telsizinden Hector'a rapor verdi. ''İki top da dolu ve atışa hazır Hack.'' Hector mesajı aldığını belirtti ve Sam Hunter'la konuşmaya başladı. Her ne kadar göz teması sağlamış olsalar da Hector sesi en alt düzeyde tutmak için telsiz kullanmayı tercih etti. ''Tamamdır Sam, adamlarını ASA'lara bindir. Fakat hala sessiz gemi durumundayız. Benden emir alana kadar motorları çalıştırmayın.'' Sam kısaca emri teyit etti ve 90 kişilik çıkarma birliğini kargo güvertesinin altındaki merdivenlere yönlendirdi. Topların hazırlanmasından biraz daha uzun sürmüştü ama sonunda Sam'in sesi telsizden duyuldu. ''Tüm ASA mürettebatı yerlerinde. Vinç kabloları takıldı ve kaldırılmaya hazır. Taret kapakları kapatıldı ve motorlar çalışmıyor. Harekete hazırız.'' ''Tamam Sam.'' Hector doğruladıktan sonra içtima alanında kalan adamlara baktı. Bunlar onun saldırı birliğiydi. Gemi üzerindeki saldırıya öncülük edeceklerdi. Komutanları tabii ki Hector'dı ama Paddy ve Tarık da generalleriydi. Hector'ın 6 kişilik mangası karışık bir gruptu. İkiz kardeşler Jaco ve Bingo MacDuff Glasgow'luydular. İki Iraklı, Queensland'den bir Avustralyalı ve Namibya'dan gelen Alman kökenli bir Afrikalı grubu tamamlıyordu. Eğer Adem ve Utmun Goose'u karşılamak üzere saltanat teknesi ile gelip Kemal'i görmek için doğruca köprüye çıkarlarsa iş daha kolaylaşacaktı. Hector ve Mangas'ı hepsini bir çırpıda yakalayabilecekti. Fakat işler nasıl gelişirse gelişsin, Hector ve Mangas'ı Kemal'le dört mücahidi köprüde etkisiz hale getireceklerdi. Sonra Cyril Stanford'u kurtaracak ve diğer mürettebatı orada tutacaklardı. Köprü seviyesinden Hector tüm körfezi görebilecek, Adem ve suç ortağının yerini tespit edebilecekti. Ondan sonra Dave Imbiss'in topçularını bu ana hedefe yönlendirecekti. Daha sonra Kemal'in saldırı botları filosunu imha edebilirlerdi. Bu arada ASA'ları hem karaya çıkarken hem de el konulan ticaret gemilerinin personelini refakat ederek geri gelirken koruma ateşiyle destekleyeceklerdi. Paddy ve ekibi ikinci kata saldıracaktı. İlk hedefleri aynı kattaki Nastya ve Vincent'ın tutulduğu küçük odadaki nöbetçileri etkisiz hale getirmekti. Buradaki rehineleri kurtardıktan sonra gemi üzerinde Hector'ın ihtiyaç duyacağı her noktaya hızla müdahale edebilirlerdi. Tarık ve ekibi Goose'un konaklama kısmının en alt katına saldırarak korsanların rehin aldığı diğer mürettebatı kurtaracaklardı. Bu katın kontrolünü sağladıkları takdirde ana kargo güvertesine de hakim olacaklardı. Paddy'nin ekibi destek olmak üzere aşağı indiğinde tüm güçleriyle ana görevlerine odaklanacaklar ve o sırada her neredeyse Adem'i yakalayacaklardı. Denize olan hastalıklı nefreti göz önüne alındığında Utmun Vadda'nın şeyhine eşlik etmesi şüpheliydi. Fakat Golden Goose'un körfeze görkemli girişini izlemek için sahilde olacağı kesindi. Hector geminin direğindeki çok güçlü teleskopik mercekli kamera ile onun yerini tespit edebileceğinden emindi. Sonra peşine düşüp işini bitirecekti. Tüm operasyon boyunca Hazel ve dört asistanı Hector ve generallerini gelişmelerden haberdar edecek, gemideki her korsanın tam yerlerini bildirecekti. Beşi birden operasyon odasında bekleyecek bütün kamera ve dinleme cihazlarını takip edeceklerdi. Hazel'ın altında çalışan adamların hepsinin ana dili Arapçaydı. Kemal ve çetesinin konuştuğu her kelimeyi harfi harfini Hazel'a çevireceklerdi. Şafak vakti Golden Goose, Gandanga körfezinin kumlu burunların arasında dikkatli ve yavaşça ilerliyordu. Kemal'in talimatlarıyla, el yordamıyla derin su kanalı üzerinde yollarını buluyorlardı. Hector, Paddy ve Tarık önlerindeki manzarayı içtima alanındaki ekrandan izlemekteydiler. Saldırı botları sürüsü şimdiden geminin etrafını sarmıştı. Dıştan takmalı motorların gürlemesi, silah sesleri, çığlık ve türküler o kadar büyük bir gürültüye sebep oluyordu ki geminin derinliklerindeki Hector bile bunları duyabiliyordu. Hector telsiz mikrofonuna doğru konuştu. Hazel, Adem'i tespit ettin mi? Saltanat teknesiyle bize doğru gelmesi gerekir. Tarık'ın dediğine göre beyaz bir entari ve başında da türbanının etrafında altın bir bant olacakmış. Kolaylıkla seçilebilir. Olumsuz Hector, bu tanıma uyan hiç kimseyi göremiyorum, diye cevapladı Hazel. Hector, Adem'in Golden Goose'a ilk ayak basan kişi olmak isteyeceğinden emindi. Tüm planı bu varsayıma dayanıyordu. Bir anda şüphe yüreğini kemirmeye başladı. Sıçtık, nasıl başlarsa öyle gider, diye düşündüm. Daha en başında işler kötü gitmeye başlamıştı. Fakat kuşkularının diğerlerini etkilemesine izin vermemeliydi. O yüzden sakin bir sesle konuşmaya başladı. Hazel, Kemal nerede? Ekranlarda onu görebiliyor musun? Pozitif Hector, Kemal 3 korsanla beraber köprünün sancak kanadında. Küçük botlardaki adamlara el sağlıyor ve onlar da kendisine tezahürat yapıyor. Cyril Stanford dümende. Her şey biraz çapraşıklaşıyor gibi. Tamam Hazel, o Kemal domuzunu iyi izle. Daha fazla geciktiremem. Tünellere girip kapakların altında ortaya çıkma pozisyonlarımızı almamız gerekiyor. Hector, Paddy ve Tarık'a başıyla işaret etti. Sonra tünel girişine geldi ve hızla tırmanmaya başladı. Merdiven tek kişinin sığabileceği genişlikteydi. Ekibindeki 6 adam sırayla arkasından geliyordu. Sonuncusu da tünelde gözden kaybolunca Paddy arkasında kendi ekibiyle tünele girdi. Sweet'in hizasına gelince durdular. Paddy başının üzerindeki çelik basamaklarda Hector'ın adamlarının yumuşak tabanlı botlarını görebiliyordu. Aşağı baktığında Tarık'ın kaskını gördü. O da kargo güvertesi ve mürettebat bölmelerinin hizasındaydı. Merdiven eğilime bilenmiş silahlı adamlarla doluydu. Hector omzunu köprünün gizli girişine dayayıp mikrofonuna fısıldadı. Hazel, Kemal şu anda nerede? Hector kanattan içeri girdi. Cyril'la beraber kontrol konsolunda. Sanırım demir atmaya hazırlanıyor. Sahilden ne kadar uzaktayız? Hazel mesafe ölçeri okurken sessizlik oldu. 732 metre dedi. Kemal bizi oldukça yaklaştırmış. Hector hafif bir gürültü ve titreşimi hissettiğinde Hazel'ın sesi geldi. Evet, Kemal'in iki prova demirini de bıraktığını görebiliyorum. Adem'in saltanat teknesi hala ortalıkta yok mu? Hayır, yok. Saldırı botlarından gemiye çıkan kimse var mı? Hayır. Bağırışıp havaya ateş ediyorlar fakat geminin hali uzağında duruyorlar. Sanki bir şey bekler gibiler. Sahilde Adem'den ya da teknesinden bir iz yok mu? Orada yüzlerce kişi var ama ondan veya Utmu Vada'dan eser yok. Nerede bu pislik? O ortaya çıkana kadar hiçbir şey yapamayız. Hector hırsla söylendi. Bir dakika. Kemal yeniden köprünün kanadına gitti, dedi Hazel yavaşça. Uydu telefonundan bir görüşme daha yapıyor. Efendisiyle konuştuğuna dair tüm paranı yatırabilirsin, diyerek tahminini iletti Hector. Entarisinin eteklerini bacaklarının arasına sıkıştıran Utmu, Gandanga körfezinin üzerindeki çadır köyün çevresindeki açıklıkta çömelmişti. Uydu telefonu kulağında ve önünde kocaman geminin içinde olduğu enfes körfez manzarası uzanıyordu. Körfezin girişinden sakin biçimde gelişini, sahile yaklaşıp demir atışını bir saatten fazla bir zamandır izliyordu. Ama boyutları karşısında nutku tutulmuştu. Bu büyüklükte bir cismin suda yüzebilmesi mümkün görüp gözükmüyordu. Açık güvertesi Adem'in mucize vahasında yaptırdığı havaalanından büyük duruyordu. Güverte bir 737'nin inebileceği kadar uzun gibiydi ve üstelik gemi kıyıdan neredeyse 1 kilometre uzaktaydı. Utmon giderek Adem'in emirleri karşısında daha gayretli hale geliyordu. Uydu telefonunda Kemal'i dinliyor ve arada bir verdiği emirleri teyit ediyordu. Nasıl isterseniz asil prens, mesajınızı kendisine derhal ileteceğim prens hazretleri. Bu ünvanlar haydutluktan gelen bir ailenin önemsiz bir üyesi için abartılıydı. Ama Kemal hakkıymış gibi hepsini kabullenmiş gözüküyordu. Görüşme bitince Utmon ayağa kalktı. Omzundaki cephane kuşağını düzeltti ve saldırı silahını yerden aldı. Sonra hızlı adımlarla kamptaki en büyük çadıra doğru ilerledi. Adem önünde diz çöken Utmon'a baktı. Amcamla konuştun mu? Adem kuzu postundan bembeyaz bir minderin üzerinde oturuyordu. Entarisinin etekleri dalgalı ve göz alıcı beyazlıktaydı. Türbanı da aynı kumaştandı. Başındaki bant 18 karatlık altın telkariden yapılmıştı. Telefonu şimdi kapattım diye cevapladı Utmon. Her şeyin yolunda olduğunu size iletmemi istedi. Gemiye tamamen hakim olduğunu söyledi. Geminin her santimini aramış ve herhangi bir yerinde gizlenmiş tek bir kafir bile bulamamış. Tüm kafir esirler bağlı ve savunmasız vaziyetteler. Sizin içinizi aydınlatacak haber, Hector Cross ve fahişesi Hazel Bannock hala onun elindeler. Tam anlamıyla itaatkar bir halde vereceğiniz kararı ve infazı bekliyorlar. Amcanız getirdiği değerli hazineyi teslim almak üzere gemiye gitmeniz için nacizane davetini gönderdi. Beni helikopterle gemiye götürmeye hala istekli misin Utmon? Size mümkün olan her şekilde hizmet edebilmek için hazır ve istekliyim şeyhim. Dün ya da daha önce istekli değildin ama diye hatırlattı Adem. Dün gemi kıyıdan yüzlerce kilometre açıktaydı. Ben sadece sizin güvenliğiniz için endişelenmiştim şeyhim. Eğer araç kıyıdan o kadar uzakta arızalansaydı hayatınız çok ciddi tehlike altında olabilirdi. Fakat bugün gemi kıyıdan en fazla 1 kilometre uzakta. Kutsal şahsınız güvende olacak. Helikopterin motoru bozulsa bile sizi emniyetle karaya indirebilirim. Güvenliğim için duyduğum bu derin endişeden çok etkilendim dedi Adem dudaklarını büzerek. Utmon gözlerindeki öfkeli ifadeyi gizlemek için yeniden diz çöküp başını öne eğdi. Adem Utmon'un su fobisiyle dalga geçmenin tadını çıkarıyordu. Ne kadar gözü kara ve yenilmez bir savaşçı olsa da bu yegane zayıflığı onu kendisiyle eşit kılıyordu. Adem'in siyah deri çantası neredeyse onun bir parçası haline gelmişti. Nereye gitse yanında götürüyordu. Gittiği yerde de asla gözünün önünden ayırmıyordu. Taşıtmak için hiç kimseye güvenmiyordu. Çerçevesine bağlı çelik bir zincirin ucunda aynı malzemeden bir kelepçe sağlanıyordu. Adem kelepçeyi sol bileğine taktı. Utmon onun şifreli bir kilidi olduğunu biliyordu. Çantayı tutarak ayağa kalkan Adem, krallara öykünen bir el hareketiyle çadırın girişini gösterdi. Pekala Utmon Vada, şimdi beni can düşmanım Hector Cross'a götür. İntikamım yeteri kadar gecikti. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Jaco, J-A-C-K-O, Bingo, B-I-N-G-O, Macduff, M-A-C, D-U-F-F, Glasgow, G-L-A-S-G-O-W, Queensland, Q-U-E-E-N-S-L-A-N-D.